Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 29.
Önce delikanlının vücudunun çeşitli yerlerine bir merhem sürdü. Merhemi sürdüğü yerlere halifin vücudundaki yaraların şekillerini çizdi. Öbür yamaklara da bıçak ve iğneyi ateş üzerinde ısıtmalarını emretti. Emri yerine getirilince kızgın bıçak ve iğne ile çizdiği izlerin üzerinden geçti. Bu arada deriyi hafifçe yakıyor, kesiyor ve çiziyordu. Cafer dudaklarını ısırdı. Suratı acıdan bembeyaz olmuştu. Fakat bakışları Hasan'ınkilerle karşılaştığı zaman ona harika bir gülümseme göndererek sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranıyordu. Halef yavaş yavaş kalenin efendisinin amacını anlamaya başlıyordu. Kalbi isyan bayrağı açmıştı. Eğer dönüşü başarılı olursa bu genç İsmail'i sultanla bizzat görüşme şansı bile yakalayabilirdi. Başvezirin ölümü ise sonra neler olacağını gösteriyordu. Böylesine bir cinayete yardımcı olduğum için lanetleneceğim diye düşündü sadık haberci. Korkunu dizginle diyordu bir ses içinden ona. Efendin için yaptığın ve yapman gerekenleri hatırla. Bacakları bağlı değildi. Bir an durarak hekimin Cafer'in yanağını bıçakla çizmesini bekledi. Ve tam o esnada onların üzerine atlayarak hekimin karnına kuvvetli bir tekme attı. Hekim sarsılarak yere düşerken elindeki bıçakla Cafer'in suratını boydan boya çizdi. Delikanlının suratı bir anda kan içinde kalmıştı. Halef de dengesini kaybederek hekimin üzerine düştü. Eline geçen fırsatı değerlendirerek dişlerini adamın boğazına ta derinlerine kadar gömdü. Kurbanın gırtlağından acı dolu bir haykırış yükseldi. Ebu Ali, Cafer ve cellatlar hekimi kurtarmaya çalışıyorlardı ama çılgına dönen tutsak dişlerini azıcık olsun gevşetmiyordu. Sonunda cellat yamaklarından birisinin aklına akkor halindeki çiviyi adamın sırtına sokmak geldi. Tekrar acı dolu bir böğürme işitildi. Cesur haberci kıvranmaya başladı. Elleriyle boş yere yaranın olduğu yere ulaşmaya çalışıyordu. Çabuk işkence tezgahına diye bağırdı Hasan. Halef tüm gücüyle karşı koymaya çalışıyordu. Fakat demir gibi pençeler karşısında fazla dayanamadı. Göz açıp kapayıncaya kadar işkence tezgahına bağlanmıştı bile. Bu arada Yunanlı kendisini toplamıştı ve inliyordu. Yamakları yarasını yıkmışlar, merhem sürmüşler ve sarmışlardı. Cafer ise çok sakindi. Arada bir suratından akan kanları silerek hekimin işine devam etmesini bekliyordu. Rezil herif, her şeyi mahvetti diye şikayet etti hekim, Cafer'in yarasını incelerken. Suratının tam ortasındaki bu kocaman yarayı ne yapacağız şimdi? Önce yarayı bir yıka bakalım dedi Hasan. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. Cellata döndü. Çalışmaya başla. Bayılınca tekrar işimize yarar. Makine tutsağın vücudunu germeye başladı. Mafsallar birer birer kırılıyordu. Halef korkunç çığlıklar atıyordu. Hekimin yüzü solgunlaştı. Aslında sık sık cerrah olarak çalışmasına rağmen böylesine hayvani çığlıkları daha önce hiç işitmemişti. Aceleyle Cafer'in yüzündeki yarayı yıkadı. Bu arada onlara bakan Hasan'ın aklına bir fikir geldi. Cafer, bu yarayı sana bizzat İsmaililerin önderinin açtığını söyleyeceksin. Sana Haşmetli Sultan'ın habercisine, Sultan'ın mektubunu onu o derece kızdırmıştı. Sana kılıcıyla vurdu. Beni anladın mı? Seni anladım Seyduna. Hadi hekim, eserini tamamla. Halef önceleri kesik kesik çığlıklar atıyordu. Az sonra ise çığlıkları kulak tırmalayan bir ulumaya dönüştü. Cellat tezgahı durdurdu, tutsak bilincini yitirmişti. Pekala dedi Hasan, işinize biz olmadan devam edin. Hasan ve büyük dahiler odayı terk ederek kulenin tepesine çıktılar. Bu arada ise Yunanlı hekim, becerikli elleriyle Cafer'i Haşmetli Sultan'ın habercisi halife dönüştürmekle meşguldü. Birkaç saat sonra işi bittiği zaman tutsağın elbiselerini Cafer'e giydirerek onların yanına yolladı. Hasan elinde olmadan irkildi. Benzerlik hayret vericiydi. Aynı şekilde kesilmiş bıyık ve sakal, yüzdeki aynı yaralar, aynı kemerli burun, hatta kulaktaki aynı doğum lekesi. Aynen kopyalanmış bu yeni suratta sadece bir tek farklılık göze çarpıyordu. Uzun, taze bir yara izi, yanağını boydan boya ikiye bölüyordu. Kimsin sen? Adım Halef, Ömer'in oğluyum, ailem Gazneli. İyi, kalanını da hatırlıyor musun? Kesinlikle ey Seyduna. Öyleyse iyi dinle. Gidip bir at eyalet ve hemen bugün yola çık. Habercinin kullandığı yolu gerisin geriye takip ederek Bağdat'a git. Haşmetli Sultan'a Alamut Efendisi'nin sözlü mesajını götüreceksin. Hanları ve konaklama yerlerini biliyorsun. Gözlerini ve kulaklarını açık tut. Sultan'ın tesadüfen Bağdat'tan ayrılıp ayrılmadığını öğrenmeye çalış. Ne olursa olsun onun huzuruna çıkarılmanı sağlamaya çalış. Sakın seni bundan vazgeçirmelerine müsaade etme. Cevabımı sultana yalnızca sen bildirebilirsin. Bu arada sana Alamut'ta reva görülen kötü muameleyi anlatmayı ihmal etme. Beni anladın mı? Sana birkaç tane hap vereceğim. Bunların ne işe yaradıklarını biliyor musun? Her akşam bir tane al. Fakat sultanın karşısına çıktığın an için bir tanesini saklamaya özen göster. İşte zehirli bir hançer. Fakat çok dikkatli ol. Çünkü zehir çok kuvvetlidir. En küçük bir çizik bile ölüm getirir. Sultanın huzuruna çıktığın zaman öbür dünyada cenneti ve bu dünyada İsmaililer arasında şan ve şeref kazanman için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Her şeyi açıkça anladın mı? Evet ey Seyduna. Cafer'in suratı ateş gibi yanıyordu. İmanın sağlam mı? Evet Seyduna. Ya kararlılığın sarsılmaz olarak? Sana güveniyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorum. Bu küçük keseyi al. Ruhum yol boyunca yanında olacak. Şan ve şeref kazan. Kazanacakların tüm İsmaililere ait olacak. Sonra da ona müsaade etti. Birkaç saat sonra yaşayan hançerlerden bir yenisi Alamut'u terk ediyordu. Hasan bahçelerde dolaşıyordu. Meryem'in ve Halime'nin bu kadar üzücü bir şekilde yaşama veda etmelerinden sonra büyülü mekanın sakinlerinin arasında büyük bir umutsuzluk yaşanıyordu. Bu durum sadece kızları değil, Apama'yı ve hadımları da etkilemişti. Küçük bir çimenliğin ortasında bulunan birkaç selvi ağacının altında toprağa vermişlerdi Meryem'i. Kızlar mezarın üzerine laleler ve nergizler, menekşeler ve çuha çiçekleri ekmişlerdi. Büyükçe bir taşa bir salkım söğüt resmi hak etmişti Fatma. Üzerine bir şey yazmaya ise cesaret edememişti. Mezarın yanı başına güllerle bezeli küçük bir tepenin üzerine yine Fatma'nın eseri olan taş bir ceylan yerleştirmişlerdi. Küçük Halime'nin anısını yaşatıyorlardı onda. Her sabah bu kutsal yeri ziyaret ediyor ve arkadaşlarının ardından gözyaşı döküyorlardı. Meryem'in görevlerini Fatma üstlenmişti. Fakat Hasan ile ancak Apama vasıtasıyla bağlantı kurabiliyordu. Aralarındaki tüm sorunlar sona ermişti artık. Apama hemen hemen daima yalnızdı. Sık sık onu kendi kendine konuşurken duyuyorlardı. Ellerini ve kollarını hararetle sallıyor, yüksek sesle yanındaki görünmeyen bir refakatçiyle sohbet ediyordu. Bu durumu gören kızlar gülümsemekten kendilerini alamıyorlardı. Fakat yaşlı kadınla baş başa kaldıklarında içlerinde hemen eski korkuları uyanıveriyordu. Apama'nın aşk gecelerinin etkilerini yok etmekteki becerisi umulan sonucu vermekten çok uzaktı. Züleyha, Leyla ve Sara içlerinde yeni bir yaşamın doğduğunu hissediyorlardı. Mutlu ve sabırsız bir şekilde vaktin geçmesini bekliyorlardı. Bu durumda en çok Duriye ve Safiye sevinmişlerdi. Sanki bahçe sakinlerinin sayılarının artmasını heyecanla bekliyorlardı. Ölenlerin yerlerini almaları için Hasan onlara iki yeni arkadaş göndermişti. Sakin ve mütevazı kızlar olmalarına rağmen günlük yaşamın tek düzeliğine bir nebze olsun değişiklik getirmişlerdi. Sonbahar geldi bile, yakında kış gelecek dedi Hasan, bahçenin terk edilmiş bir bölümünde Apama ile dolaşırken. Bu son güzel akşamları iyi değerlendirmeliyiz. Bahçelere birkaç genç adam göndermeyi düşünüyorum. Çünkü yakında yağmurlar başlayacak, onlarla beraber kar ve soğuk gelecek. O zaman hoşça kal cennetin zevkleri. Peki kızların ne yapması gerekiyor? Yeteri kadar koyun ve deve yünü var. Keza ipek de. Kızlar yün eğirsinler, örsünler ve diksinler. Canları ne isterse onu yapsınlar. Alamut'un her şeye ihtiyacı var. Peki ya eğitimleri? Onlara öğreteceğin bir şey kaldı mı? Hayır, aşık olmaktan başka her şeyi öğrettim onlara. Fakat bunu kendilerinin öğrenmeleri gerekir. Hasan uzun zamandır bu kadar içten gülmemişti. Pekala, şimdilik bu kadar yeter. Görüyor musun, ben de seninle aynı durumdayım. Benim de el verebileceğim kimsem yok. Bir oğlun var ya, evet, her gün onun kaleye getirilmesini bekliyorum. Boynunu bir baş kadar kısaltmayı düşünüyorum. Apama ona kınayarak baktı. Yine mi şakalarından biri? Neden şaka yapayım ki? En değerli müttefikimi öldüren adamı başka türlü nasıl cezalandırabilirim ki? Fakat o senin oğlun. Oğlum, bunun anlamı nedir ki? Belki, belki diyorum. Çünkü benim ne kadar dikkatli olduğumu bilirsin. Aşkımın meyvesidir o. Fakat asla ruhumun meyvesi olmadı. Bir an için kabul edelim ki mirasımı bırakabileceğim birisi var. Ama o şu ana kadar çok uzaklarda. Dünyayı dolaşmakla meşgul. Nerede olduğunu kesin olarak bilmiyorum. İsim sana yabancı olmamalı İbni Tahir. Nasıl, İbni Tahir mi? O ölmedi mi? Veziri öldüren o değil miydi? Evet, onu öldürdü. Fakat buna rağmen ölümden kurtulmayı başardı. Ona delikanlıyla yaptığı son konuşmayı anlattı. Yaşlı kadın kulaklarına inanamıyordu. Ve sen Hasan, onun gitmesine müsaade ettin. Evet, aynen öyle. Bu imkansız. Eğer kalbimin derinliklerini gerçekten okuyabilseydin bunu anlayabilirdin. O bizden biri oldu. Benim oğlum, benim küçük kardeşim. Her akşam izlediği yolda düşüncelerimle eşlik ediyorum ona. Onda kendi gençliğimi gördüm. Ona baktığım zaman karakterinin gelişmesini, dünya görüşünün değişmesini görüyorum. Oh, bana o kadar çok benziyor ki. Apama inanamaz bir tavırla başını salladı. Bu Hasan ona o kadar yabancıydı ki. Kendini çok yalnız hissediyor olmalı dedi ayrılırken. Bir insana bu kadar çok bağlandığına göre, fakat o da tüm babalar gibi iyiliğini korku maskesinin altına gizlemiyor muydu? Ertesi sabah Zurgunbadan Kalesi'nden gelen bir kervan, Hasan'ın kendisine layık olmayan oğlu Hüseyin'i zincire vurulmuş bir halde Alamut'a getirdi. Huzistan dahisinin katilini kendi gözleriyle görmek isteyen tüm garnizon Altavlu'ya toplandı. Kocaman zincirlerle bağlanmış olan Hüseyin karanlık bakışlarını yere dikmişti. Babasından biraz daha uzun boyluydu ve onun yüz hatlarına sahipti. Fakat daha vahşi, daha zalim çizgilerdi bunlar. Zaman zaman çevresinde toplanmış olanlara ters ters bakıyordu. Onunla göz göze gelenler soğuk terler dökmekten alamıyorlardı kendilerini. Sanki vahşi bir hayvan duruyordu önlerinde. Tutsaklık sebebiyle çıldırmış bir hayvan. Minüçer onu sıradan bir tutuklu gibi karşıladı. Beni hemen babama götürün. Yaşlı asker sanki onu duymamıştı. Abuna, yanına 6 asker al ve bu adamı zindana at. Hüseyin hiddetten köpürdü. Ne dediğimi duymadın mı? Minüçer ona sırtını döndü. Hüseyin sanki delirmişti. Korkunç seslerle dişlerini gıcırdatıyor, kalın zincirlerine rağmen etrafa saldırmak için tüm gücünü kullanıyordu. Minüçer birdenbire arkasına döndü ve Hüseyin'in suratının tam ortasına bir yumruk attı. Delikanlı bir hayvan gibi ulumaya başladı. Serbest olsaydım ciğerlerini göğsünden bizzat sökerdim, itoğlu. Abuna ve 6 adamı onu yakaladılar ve Alamut'un en derin zindanının en karanlık hücresine attılar. Hüseyin hücreye girerken dengesini kaybetti ve suratıyla bir pislik yığınının tam ortasına düştü. ''Bekleyin, serbest kalır kalmaz hepinizi kuduz köpekler gibi geberteceğim.'' Fakat ağır demir kapı arkasından kapanarak kilitlenmişti. Kimse söylediklerini işitmiyordu. 2 ay zincire vurulu olarak yaşadı. Tuzağa düşmüş bir yaban kedisi gibi ısırmaya hazırdı. Tüm dünyadan nefret ediyordu. Serbest kaldığı zaman eline geçen ilk adamı boğazlayacağını söylerken kesinlikle abartmıyordu. Hüseyin Alkeyni'yi öldürdüğü için pişman değildi. Kendisini bekleyen kaderden veya hayatını kaybetmekten de korkmuyordu. Daha küçük bir çocukken bile etrafındakilerin korkulu rüyası olmuştu. Hiçbir otoriteye boyun eğmiyordu. Sinirlendiği zamanlar en kötü şiddet eylemlerini gerçekleştirmekten geri kalmıyordu. Hasan uzun süre onu kendi haline bıraktı. Hüseyin ilk karısının oğluydu. Kadın onu Demavent'ten pek uzak olmayan Firuskü adlı bir dağ köyünde iyi kötü büyütmüştü. Büyük babası küçük Asi'yi dayak atarak ve aç bırakarak evlileştirmeye çalışmıştı. Fakat küçük canavar isteklerine karşı koyan kişilere kim olursa olsunlar boyun eğmeye niyetli değildi.
Ayrım sonu.